Ayrım 19.
Sayfa 152. Yunan mucizesi. Özel olarak yetenekli Yunan halkının insanlık düşüncesine kazandırdığı büyük ilerlemeler göz önünde tutulunca büyük ölçüde yıpranmış da olsa bu sözü kullanmak gerekir. Son derece elverişli gelişim koşullarına yerleşen Yunan halkı, insanlık düşüncesine etkinliğinin çerçevelerini ve temel ilkelerini gösterdi. Felsefede, tarihte, bilimlerde olsun, çeşitli sanatlarda ve edebiyat türlerinde olsun, Yunan halkı her şeyi bir temele oturtmayı ve tam tamına deneysel ve uygulamalı bilgiden uzaklaşarak her bilginin evrensel kaynaklarına kadar yükselmeyi, büyülerin ve dinlerin tehlikeli koruyuculuğundan kurtulmayı, tüm sorunları ussal düzeyde ele almayı ve kurgusal düşünceye daha sonra da uzaklaşamayacağı yolları açmayı başardı. İlyada ve Odesya. Yunan mitolojisi eski mitolojiler arasında apayrı bir yer tutar. Önceki mitolojilerin derin izlerini taşıyan bu mitoloji, ussal düşünceye geçiş yeri özelliği gösterir. Yunan mitolojisi denilince aklımıza en önce Homeros gelir. Homeros da dönemin öbür şairleri de yapıtlarını yazıya geçirmediler. Bu yapıtlar bu arada Boiotyalı köylü şair Hesiodos'un yapıtları daha sonra toplandı. Yunan yazısını M.Ö. 750 dolaylarında ortaya çıktığı sanılır. Böylece yazımı oldukça güç olan ve kullanımı günden güne azalan Mikenya alfabesinin yerini yazımı çok güç olmayan yeni alfabe almıştır. Bu yeni alfabe Fenike kaynaklıdır ancak onun oldukça geliştirilmiş bir biçimidir. Fenikeliler yalnızca sessiz harfler kullanıyorlardı. Yunanlar seslileri de belirlediler. Böylece 24 harften oluşan ve oldukça kolay bir alfabe ortaya koydular. Bu yenilik Yunan kültürünün gelişiminde büyük kolaylıklar sağladı. Homeros'un İlyada ve Odisea adlı yapıtlarının yazıldığı 9. ve 8. yüzyıllar gerçekte Dorların Yunan uygarlığına ağırlık koyduğu dönemlerdir. Dorlar bu dönemlerde Doğu'nun fethine girişmişlerdir. İlyada'da konu edilen Truva Savaşı da bu fetih savaşlarından olmalıdır. Öte yandan İlyada'daki savaşçılar Aka insanları olarak belirlenmiş olsalar da Dorlardan bir şeyler taşımaktadırlar. Yunan kültürünü bize taşıyan en eski kaynak Homeros'un İlyada ve Odisea adlı şiirleridir. Bu şiirleri bize Homeros'un 9. yüzyıl dolaylarında bırakmış olduğu sanılır. Bu tarihi saptarken Herodot'un şu sözüne önem veriyoruz. Homeros benden 400 yıl önce yaşadı. Kültür tarihiyle uğraşanlar bu tarihin doğru olması gerektiğinde birleşiyorlar. Onların birleştiği bir başka nokta söz konusu şiirlerin Anadolu'da yazılmış olduğudur. Ama hangi kentte? Bu konuda görüşler çelişiyor. İlyada'nın Fransızca baskısını düzenleyen Eugène Lasser, ön sözünde Homeros'un şiirlerine 7 kentin sahip çıkabileceğini bildiriyor. Bu konuda çatışmalı görüşlerden Victor Berard'ın görüşüne öncelik veriyor. Buna göre Homeros'un yapıtları 1040 dolaylarında kurulmuş olan Miletos kentinde yazılmış olmalıdır. Bu şiirleri bir kişiye değil de bir çağa, bir topluma bağlamak isteyenler vardır. Ancak onlarda belli bir sezgi ve anlatım bütünlüğü olduğundan bu görüşleri geçerli saymak ve buna göre Homeros yoktu. Homeroslar vardı demek biraz güç. Bu görüşleri Lasser şöyle özetliyor. 1970'te Rahip Obinyak, İlyada üzerine Akademik Sanılar ve İncelemeler adlı kitabında İlyada ve Odisea'nın bağımsız şarkılardan, ezgilerden oluştuğu görüşündedir. Bu arada İskoçya ozanlarının ilkel şiirlerini yayımladığını öne süren Ossian'ın etkisiyle Diderot şu görüşe bağlanır. Şiir barbar halkların işidir daha çok. Çünkü hiçbir şey bu halkların tutkularını ölçülü kılmaya yetmez. Bu insanlar soyut sözcüklerden yoksun oldukları için tutkularını ancak maddesel imgelerle açıklayabilirler. İşte bu görüşlerden ve Young'la Lessing'in görüşlerinden giderek Herder felsefesini temellendirir. Halk bir organizmadır, canlı bir varlıktır, kendisini oluşturan bireylerden ayrıdır. Özel bir dehayla, ulusal dehayla donanmıştır. Vico Herder'i destekler. İnsanlık bir şiir çağı yaşamıştır. Homeros halkları var olmuştur. Destanlar halkın organik üretimidir. Buna Fea Wolf'un görüşü eklenir. O ünlü girişlerinde 1795 bu görüşlerini Homeros filolojisine uygular. Görüşünü kanıtlamak için Yunanlılarda 7. yüzyıldan önce yazının bulunmadığını ve değişik halk şarkıcılarının kafasında oluşmuş, bellekte saklanıp taşınmış Homeros şiirlerinin 6. yüzyıldan önce toplanmış ya da yazılmış olamayacağını bildirir. Bir toplumu açıklayan belirlemeler. Bu görüşler bizi Homerosların var olduğuna inandırmakta yetersiz kalır. Ne var ki bu şiirler tek bir kişinin, bir Homeros'un kaleminden çıkmıştır diyebilmek zordur. İlyada için Laser iki ayrı olasılık düşünür. Birinci olasılık, içlerinden biri deha diye belirlenebilecek birçok şairin 9. yüzyılda yazmış olduğu birbirine yakın konularda pek çok şiir 6. yüzyıla doğru bir araya getirildi. Bu arada bunlara daha başka küçük şiirler eklendi. İkinci olasılık, bazı küçük parçalar dışında tüm İlyada aynı şairin kaleminden çıkmıştır. Bu şair geleneğin zoruyla ama hiç istemeden bazı parçaları şiirine eklemek zorunda kalmış, bu işi isteksiz yaptığı için bu işlerde başarısız olmuştur. Aynı durum Odisea için de geçerlidir. Öte yandan bazı yazarlar İlyada'yı Homeros'un yarattığını, Odisea'nın bir başka kişinin ürünü olabileceğini ve İlyada'dan bir yarım yüzyıl sonra ortaya çıkmış olması gerektiğini öne sürerler. Genellikle Homeros diye bilinen İlyada ve Odisea zaman zaman birbirlerini yineleyen ayrı parçalardan oluşmuş da olsalar bütünsel destanlardır. İlyada, Truva Savaşları'nın bir bölümünü Akileus'un gazabını anlatır. Odisea'da Odysseus'un savaştan dönüşü dile getirilir. Bu iki yapıt yazıldıkları çağın yaşam biçimlerini, alışkanlıklarını, göreneklerini karmaşık bir olay örgüsü içinde anlatırlar. Bu iki kitap o toprakların inanç kitabı gibidir. Birçok Yunanlı'nın bu yapıtlardaki birçok bölümü ezbere koruyabildiği kesindir. Hatta Makedonya kralı Aleksandros III'ün İlyada'yı yanından ayırmadığı, seferde bile onu okuduğu, her zaman Akileus'a özendiği bilinir. Bu destanlarda anlatılan olaylar doğrudan doğruya tanrıların işe karıştığı olaylardır. Savaşın akışında en belirleyici güç elbette Zeus'un gücüdür. Tanrıların istemi her zaman her yerde yönlendirici olur. Apollon, Zeus'un koca kalkanını Truvalılara doğru tutar, Zeus, akaları düzene sokmak için kamçısını kullanır, tanrılar ya doğrudan doğruya savaşın akışına karışırlar ya da bir takım işaretler gönderirler. Truvalılar Akadeniz gücüne saldırdığında bir kartal, Truvalıların arasına yarası kanayan bir yılan bırakır. Zeus isteğini böylece ortaya koymuş olur. Akileus'un atı insan gibi konuşur, insan gibi ağlar. Bu da tanrıların istemindendir. Gene de tanrılar insanların uzağındadır. Onlar insanların ilişkilerini izler, hatta yönlendirirler ama onlarla bir arada olmaz, onlarla duygulanmazlar. Tanrılar insan biçimli ama insan üstüdür. Güçleriyle, çabukluklarıyla, zenginlikleriyle, kalıcılıklarıyla, güzellikleriyle insandan ayrılırlar. Onlar savaşçı değillerdir. Savaşçılık insan içindir. İlyada'da komutanlar askerlerine insan olun diye öğüt verirler. Homeros'un yaşayıp yaşamadığını bilmediğimiz gibi Truva Savaşı'nın olup olmadığını da bilmiyoruz. Homeros yaşadı mı ya da Truva Savaşı oldu mu sorularının yanıtsız kalması, binbir düssel ögeyle örülmüş olan bu iki destan kitabının gerçekçi ağırlığını gidermez. Bu kitap özel olarak akaların, genel olarak da Yunanların yaratmış olduğu uygarlık etkinliklerini tüm insani özüyle yansıtan, Yunan toplumunun toplumsal, dinsel, siyasal yapısını dışlaştıran bir gerçeklikler kitabıdır. Bu iki kitapta coğrafi zorunlulukların kolaylaştırmış olduğu ve ülkeyi en eski zamanlardan başlayarak sarsmış olan bölünmüşlük olgusu da açıkça belirir. En önemlisi, her iki kitabında yaşamı bütün canlılığıyla, insanı bütün derinliğiyle duyuruyor olmasıdır. Bu destanlarda gerçekçilik adına en önemli görüntü, kahramanların birer kukla olarak değil de kişilikli varlıklar olarak gösterilmesidir. Akileus'un yürek dediği, Odysseus'un her açmaza çözüm getirmeye yatkın kurnazlığı hep insani boyutlarda ortaya konulur. Destanlarda kişiliği belirmeyenler, savaşın bütün yükünü omuzlamakla birlikte yazgıyı göze almaktan ve ölmekten başka yükümlülüğü olmayan askerlerdir. Onların hiçbir şeyi yoktur. Oysa Akileus'un her birinde 50 savaşçı bulunan 50 gemisi vardır. Agamemnon savaşa 100 gemiyle katılmıştır. Aka toplumunun özellikleri. Yunan toplumu daha bu destanlara konu olan Akalar zamanında parçalanmış bir toplumdur. Bu toplumu gözü pek savaşçı ve toprak adamı olan krallar yönetir. Yalnız kralların sözü geçer, bir de toprak sahibi aile başkanlarının. Destanlarda bu krallar ve aile başkanları öndedir. Halkın yaşamından çok soyluların yaşamı açıklanır. Gerçekte yaşamları destana konu olabilecek olan soylulardır, savaşı yönetenler, savaşta küçük düşebilecek ve kahraman olabilecek olan soylulardır. Halk denilen insan toplulukları savaşın basit bir gerecinden başka bir şey değildir. Korunmalı savaş giysileriyle görkemli görünüşler çizen savaşçılar, tantanalı savaş arabalarında birer tanrı gibidirler. Bu insanlar bir bakıma boş insanlardır. Vakitlerini avda, sporda, göz ve karın doyuran şölenlerde geçirirler. O dönem bize yüzyıllar sonrasını, Avrupa Orta Çağ'ını anımsatacak bir başka Orta Çağ'dır. Toprağın iktisadi yaşam için tek kaynak olduğu, kralların tüm değerli madenlere sahip çıktığı, ticaretin yok denilecek kadar az olduğu, para iktisadının henüz ortada görünmediği ve yaşamın değiş tokuşla sürdüğü, deniz ulaşımının sandaldan bozma teknelerle yapıldığı, korsanlığın onur sayıldığı Yunan Orta Çağı için en değerli tanıklıklar bu iki destandadır. Bizi Yunan kültürüne bağlayan tek kaynak Homeros'un şiirleri değil elbette. Bu şiirlerin ortaya koyduğu derin bilgi son zamanlarda yapılan kazılarla zenginleşmiştir. Kazı bilim uzmanı Heinrich Schliemann'ın 1870'te Hisarlık'ta, 1874-1880 arası Mykenai ve Orchomenos'ta sürdürdüğü kazı bilim çalışmalarıyla başlayan girişim, Yunan uygarlığının ürünlerine ulaşma girişimi birçok kazı bilimcinin tutkusu oldu. Kazıların ortaya koyduğu bilgilerle Homeros'un şiirlerinde karşılaştığımız bilgilerin birbirlerini doğrulamakta oluşu bilim adına büyük bir kazançtır. İnsan biçimci pagan dini. Bu bilgilerin tümü bizi eski Yunan insanının inanç dünyasına götürür. Yunanların dini tam tamına insan biçimci bir dindir. Bu pagan dininde dogmaların yerine yaşam gerçeklerini buluruz. Bu gerçekler bu inanç düzeninde simgesel bir anlatıma kavuşmuşlardır. Simgeciliğin gerçekçilikleri açınlamada en önemli yollardan biri olduğunu Yunanların inanç dünyası pek güzel gösterir. Bu dogmasız din inançla ilgili ögeleri dondurmak istemeden tüm insan değerlerini işlenmeye açık gerçekler olarak ortaya serer. Bu özelliğiyle bu din dogmacı İsrail dininden ayrıldığı gibi dogmalara ulaşmaya çalışan Zerdüşt diniyle de tersleşir. O daha çok Mezopotamya'nın ve Mısır'ın insan biçimci ve çok tanrıcı inanç düzenine yaklaşır. İnsan biçimcilikte Yunan dini çok yetkin imgeler ortaya koymuştur. Mısır'da ve Mezopotamya'da insan biçimcilik Yunanistan'dakine göre oldukça sınırlıdır. Yunanlar tanrılarına ve tanrısallık uladıkları kişilere derin insanlık özellikleri yakıştırdılar. Mısır'da hiçbir imgelemin canlandıramayacağı, tapınakların dev sütunları gibi donmuş, kımıltısız bir dev, insan biçimini insan dışı bir biçimde somutlaştırırdı. Bir sfenks ya da kedi kafalı bir kadın, daha başka tanıtlarla birlikte tanrısallığı esinlerdi. Mezopotamya'da alçak kabartmalar görülmedik hayvan biçimlerini tanıtlardı. Edith Hamilton, Mitoloji. Bu yüzden bazı yazarlar Mısır ve Mezopotamya dinlerini insan biçimci saymazlar. İnsan biçimci kavrayış bütün boyutlarıyla ve en ince özellikleriyle Yunanistan'da gelişmiştir. Her toplumun mitolojisinde o toplumun duygu ve düşünce dünyasını açıklayan çok belirgin özellikler vardır. Yunan mitolojisi de bu belirleyicilik açısından oldukça zengindir. Homeros'ta dile gelen şey halkın inanç temeline yerleşmiş kavrayışlardır. Homeros bize Yunan toplumunun salt mitolojik düşünceden köklü ussal arayışlara yönelmekte olduğunu derinden derine duyurur. Yunan mitolojisinin kendinden önceki mitolojilerden daha yetkin oluşu onun köklü ussal araştırmaya doğru gelişiminin bir sonucu ve bir belirtisidir. Yunan mitolojisi dediğimiz bu insan araştırması alanı öylesine sevimli ve öylesine içtenlikli, us dışı görünmekle birlikte öylesine ussal, gerçek dışı görünmekle birlikte öylesine gerçek ve gerçekçi, insanüstü görünmekle birlikte öylesine insani bir alandır ki onda doğanın bağrına, evrenin tam ortasına yerleşmiş insanın, hızla büyümeye çalışan çocuksu insanın verimli tartışmalarını buluruz. Mitolojinin verimli alanı. Tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanlarla ilgili bu masallarda inanç ögesi ağır basar. Onlar simgesellikleri yanında bir inanış da duyururlar. Yunan insanı onları inana inana uydurmuştur. Us'un denetleyici baskısı olmadığı zaman bellek alabildiğine çalışır, imgelem çılgınca iş görür. Mitolojilere yönelirken bu gerçeği gözden uzak tutmamak gerekir. O dönemler dünyanın çok büyük, en yakın yerlerin çok uzak, en görünür şeylerin giz dolu, ötelerin bilinmezliklerle, belki de olağanüstülüklerle tıklım tıklım dolu olduğu dönemlerdir. Bilmeliyiz ki bu destansı anlatıların oluştuğu dönemlerde gerçek olanla imgelemsel olan arasında çok az bir ayrım vardı daha. İmgelem canlı bir biçimde uyanmıştı, us onu denetleyemiyordu. E. Hamilton. Bu yüzden mitolojilere yönelirken, Yunan mitolojisine de yönelirken imgelemselin yansıttığı gerçeklikle bu imgelemselin kendisini birbirinden ayırabilmek gerekir. Buğulu ve renkli görünümlerin altında yatan şey insanın bir özelliğidir, insanla ilgili bir özellikler toplamıdır, insanın herhangi bir yanı, herhangi bir yüzü, herhangi bir durumudur. Mitolojide bizi en çok ilgilendiren şey felsefeye ilk tohumlarını kazandıracak olan ussal araştırmadır. Bu araştırma büyük ölçüde ilkin Yunan mitolojisinde başlamıştır. Edith Hamilton şöyle der, Yunanistan'ın doğuşuyla insan evrenin merkezine yerleşti. Bu da gerçek anlamda bir düşünce devinimini ortaya koyuyordu. O zamana kadar insan varlığının üstünde pek durulmamıştı. İlk olarak Yunanistan'da insan kendi kendinin bilincine tam olarak vardı. Ancak her şeyi Yunanistan'la başlatmak doğru değildir. Daha önce gördüğümüz uygarlıklarda, özellikle Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında evrenin oluşumu, insanın evrendeki yeri üzerine görüşler ortaya konulmuştu. Bu görüşlerin Yunanistan'daki kadar köklü olmaması doğaldır. Yunan uygarlığı, kendinden önceki uygarlıkların bir kalıtçısıdır. Yunanların evrenle ve insanla ilgili görüşleri Mısırlılarınkine ve Mezopotamyalılarınkine göre daha geniş ve daha derin oldu. Böyle olmakla felsefi düşünceye geçiş yeri özelliği de gösterdi. Bir başka deyişle felsefi düşünceyi hazırladı, onun tohumlarını attı. Evrenin oluşumu Hesiodos. Düşünce tarihinde felsefi düşünceye yakın mitolojik açıklamalar yönünden bizi en çok ilgilendiren kişi Yunan şairi Hesiodos'tur. Milattan önce 8. yüzyılda yaşamış olan Hesiodos, Boiotyalı bir çiftçiydi. Onun kim olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte Kalkis'te bir şairler yarışmasını kazanmış olduğu biliniyor. Hesiodos'un evrenin oluşumuyla ve tanrıların soy ağacı ile ilgili görüşleri mitolojik kavrayışta ussal arayışın doğuşunu göstermesi açısından önemlidir. Hesiodos'a göre başlangıçta yalnızca kaos yani esniyen boşluk vardı. Sonsuz ve karmaşık kaos bir gücüllükten başka bir şey değildir. Böyle olmakla kavranılmaz bir şeydir. Kaos'tan Nix gece ve Erebos yeraltı ya da ölülerin bulunduğu dipsiz boşluk oluşmuştur. Nix Kaos'un kızı, Erebos'un da oğludur. Nix'ten ve Erebos'tan Eros, aşk olmuştur. Onun olmasıyla düzen ve güzellik karmaşanın yerini almıştır. Eros eteri ışık ve Aiteros'u gün oluşturmuştur. Bu arada her şeyin sarsılmaz temeli Gaia, yer ortaya çıkmıştır. Gaia da Uranos'u, yıldızlı gök oluşturmuştur. Daha sonra Gaia ve Uranos başta Okeanos olmak üzere pek çok varlığı oluşturmuşlardır. Bu varlıkların başında Kiklops ve Titanlar gelir. Gaia ile Uranos'un çocukları Kronos ve Rhea tanrılarının başı Zeus'un ana babasıdır. Kiklops denilen devler alnının ortasında iri bir gözü olan yaratıklardır. Dağlar kadar iri olan bu yaratıklardan sonra Titanlar gelmiştir. Titanlar da üstün güçleri olan varlıklardır. Bunlardan tanrılar oluşmuştur. Tanrılar tablosunda değişim. Yunan tanrıları insan biçiminde olmakla ve insana özgü yetkinliklerin ve hatta eksikliklerin en abartılmış biçimleriyle donatılmış bulunmakla birer insan azmanı gibidirler. Yaşamları insan yaşamını, insanın toplumsal, ailevi, bireysel yaşamını andırır ya da yansıtır. Mısır'da olduğu gibi burada da her tanrı bir kentin koruyucusudur. Athena Atina'yı, Artemis Efesos'u korur. Dinsel yaşam toplumsal yaşama sıkı sıkıya bağlıdır. Tanrılara saygı göstermeyenler topluma karşı suç işlemiş olurlar. Çok karmaşık tanrılar tablosu başlangıçta yalındı. Yeni öğeler kazanarak gelişti. Bu gelişimde Yunanların başka ülkelerle ilişkilere girmesi de belirleyici olmuştur. Akalar zamanında tanrılar tablosu iki kişilikti. Zeus'un yanında Hera'nın ilk biçimi olsa da Hera'yı andırmayan bir tanrıça yer alıyordu. Zeus çok zaman baba olarak, ışıklı göklerin tanrısı olarak, tanrıçada toprak ve ana olarak düşünülüyordu. Zamanla pek çok değişiklik oldu. Yunan toplum bir erkekler toplumuydu. Bu durum seviciliğin ve oğlancılığın yayılmasını getirdi ve tanrılar düzeninin yapısını da etkiledi. Yunanistan'da Dor egemenliği geliştikçe tanrıçalar önemlerini yitirmeye başladılar. Eski Yunanlar iyi tanrıçaların tümünü Giritlilerden almışlardı. Bu iyi tanrıçaların başında Demeter gelir. Bazı tanrıçalarda Mikenae kaynaklıdır, Hera, Athena, Artemis bunlardandır. Bazı tanrılar daha yenidir. Akalar zamanında yalnız yaşayan Afrodit de bekar tanrı Apollon'da yoktur. Yaratılmamış ve yaratmayan tanrılar. Hesiodos'un açıklamalarından da anlaşılacağı gibi Yunanistan'da yaratılış fikri yoktur. Buna göre Yunan tanrıları yaratılmış değildir, yaratıcı da değildir. Bunlar oluşmuş ve yalnızca etkin varlıklardır. Evreni oluşturan nedenler tanrıları da var etmiştir. Örneğin Gaia'nın kaostan gelişi bir türemeden başka bir şey değildir. Bu yaratılmamış tanrılar dünyayı yönetmekle, yaşamı düzenlemekle yükümlüdürler. Hatta bunlar yaratıcısı olmadıkları, hazır buldukları dünyayı pek yönetmezlerdi. Onlar doğal ve toplumsal yaşamı kendilerine göre etkilerler ancak. Bu bölünmüş yetkiler ortamında tanrı gücü mutlak değildir. Mucize vardır, olağanüstülükler vardır, mutlak güçlülük yoktur. Tanrılar özellikle toplumun ahlak düzeninden sorumludurlar. İnsanın eksikliklerini eksikli kişilikleriyle çözüm getirmeye çalışırlar. Bu yönden hatta bir istem, bir yaptırım gücü ortaya koyarlar. Onlar olmasa oldukça dağınık olan dünya düzeni daha da dağılacaktır. Düzenli bir evrende düzensiz insan yaşamının bekçileri ya da yöneticileridirler. En azından insanın derdine olağanüstü bir çerçevede ortak olurlar. Titanlar. Tanrılar oluşmuş varlıklardır. Doğal olarak oluşumlarının bir tarihi vardır. Bu tarih içinde Titanlar yaratıcı evrensel güçle tanrılar arasında bir geçiş yeri oluştururlar. Titanlar eski tanrılardır, iri ve güçlü varlıklardır. Önceleri onlar egemendiler. En önemlileri Kronos'tu. Oğlu Zeus yönetimi ele alana kadar tüm tanrıların başında o bulundu. Okeanos ya da evreni çevreleyen ırmak, karısı Tetis, güneşin ve ayın babası Hiperion, belleği simgeleyen Nimosin, adaleti simgeleyen Temis, dikkati simgeleyen Iapetos, dünyayı omuzlarında tutan Atlas, insan türünün kurtarıcısı Prometheus başlıca titanlardır.